Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbim dilimizdeki zihnimizdeki düğümleri çözsün, bizleri de hakikati ve hakkı anlamaya elverişli bir zihinle burada yaşatsın. İnşallah hayırlı gecelerimizden çalışacağımızda ve inşallah deriz ki iyi ki o dersi yapmışız, iyi ki o dersen hayatımıza bir mana çıkarmışız, yardım almışız deriz. Kur'an-ı Kerim ayetleri barındır. Ayetler sürekli hayatın içerisinde karşımıza çıkınca yeniden bize kendini hatırlatır aslında. Kur'an-ı Kerim'in iniş serüveni bitti ama bize bizim serüveni devam ediyor. Her gün başka bir ayetle karşılaşıyoruz. Her gün başka bir ayeti başka bir şekilde anlamaya devam ediyoruz. Bazen size de oluyordur, bize de oluyor. Aa, o ayetin böyle de bir manası mı varmış ya da o ayet demek ki bunu diyormuş dediğimiz işlevler oluyor. Şimdi burada ayeti anlamaya ayeti Allah'ın bize ne demek istediğiyle alakalı düşünce jimnastiği yapıyoruz. Sonuçta yaptığımız bu eylem başta budur. Bazen bazı kavramları anlamak için zorlanmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitap olduğu halde bunu söylüyorum. Çünkü bu bizim üzerimizde de Allah'ın bir hakkı olduğunu inanıyorum. Çünkü Allah kainatı uzun süren bir süreç sonunda hepimizin kullanışına en uygun hale getirdi. Yani insan tür olarak, canlı tür olarak büyük mücadeleler vererek kainatta en uzun süre en iyi verimi alabilecek şekle kendini getirdi. Çünkü yok olan türler var. İnsan türü bunlardan değil. Bir şekilde kainatta kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Bazen burada konuşuruz biliyorsunuz. Ahsen-i takvim diye bir tabir var Kur'an-ı Kerim'de. Tin suresinde geçen. Ahsen-i takvim olarak insanın yaratıldığından bahseder. Ahsen-i takvim olmanın insanın en güzel kıvamda yaratılmış olduğunu klasik olarak, düz metin olarak çeviririz. En güzel kıvamda yaratılmış olması. En güzel kıvamda yaratılmış olmak, en güzel mesajı en iyi şekle getirebilecek kapasiteyle donatılmış olmayı da gerektiriyor. Yani siz Allah'ın sizin üzerinize indirmiş olduğu ayetleri alıp, kainat ayetlerini alıp, tabiat ayetlerini alıp, insan ayetlerini alıp, onlar üzerinde potansiyelinizi yükseltebilirseniz, Allah'ın yaratışıyla alakalı, Allah'ın size verdiği misyonla alakalı en iyi faaliyetleri yerine getirebilirsiniz. Yani şöyle düşünelim. Şimdi son dönemde tıp alanında gelişmeler çok enteresan noktalara gitti. Mesela girişimsel radyoloji diye bir alan ihdas ettiler. Girişimsel radyolojide insanlar yaptıkları araştırmalarla, doktorlar yaptıkları araştırmalarla mikron seviyesinde neredeyse incelemeler yaparak vücutta şah damarı ameliyatları, ilme ameliyatları, işte kansere müdahale operasyonları gerçekleştirmeye başladılar. Olağanüstü bir işçilik gerektiren işi tekrar ede ede kendilerini belirli bir mesafeye çıkarttılar. İşte daha düne kadar diyebileceğimiz bir mesafede diyeyim hatta. İnsanlar telefonla konuşmayı, çevirmeli telefonlarla konuşmayı çok büyük iş olarak görüyorlardı ki öyleydi. Şimdi farkındaysanız ortada ne kablo var, ne tuş var, ne başka bir şey var. Şimdi bu şartlarda konuşuluyor. Mesela fax diye bir cihazımız vardı hatırlarsanız. Fax cihazı neredeyse gündemden kalktı. Şimdi bunların hepsi Allah'ın aslında ayetlerine farklı bakışlar, farklı anlayışlarla ortaya konulan şeyler. Yani her buluş, her yenilik aslında Allah'ın bir ayetinin daha tefsir edilmesidir. Şimdi biz ilmin tamamının Allah'a ait olduğuna inanıyor isek, kainatta yaratılmış her şeyin Allah'ın mülkü olduğuna inanıyor isek ve kainatın tamamını yönetenin Allah olduğuna inanıyor isek, o zaman tüm gelişmeleri, tüm yenilikleri de Allah'ın bize bir lütfu olarak görmemiz gerekir. Yani bunları Allah'ın, tırnak içerisinde söyleyeceğim, Müslüman olmayan kulları bulunca Allah'ın ayetini tefsir etmemiş olmazlar. Yani şimdi siz buradan oturduğunuz yerden bir bilgisayar aracılığıyla diyelim ki Konya'da ameliyat yapar hale geldiniz teknolojiyle. Bu Allah'ın bir ayetinin tefsiridir. Yine Allah'ın bir nimetidir. Onun bulması, bunun bulması fark etmez onu. Ama bu insanlar, işte Nikola Tesla diye bir adamdan bahsedilir değil mi? Kaşif, mucit, efendime söyleyeyim, çılgın diye konuşulur. Enteresan işleri bulmuş, enteresan buluşlar ortaya koymuş. Hep bir tefsir faaliyetinde bulunmuş.
O zaman hocam şunu sorabilir miyim?
Yani buyurun.
Biz Müslümanlar olarak demek ki ilme, irfana önem vermemişiz.
Vermemişiz. Mesela tam yerine oturur mu bilmiyorum. Vermeyi bırakmışız daha doğru olabilir. Çünkü bir dönemimiz var, vermişiz.
Ama hiçbir şu dönemi diyorum. Yani
tabii tabii. Vermemişiz dediğimiz zaman hani eskiyi de kapsıyor ya. O yüzden hani sanki orayı vermeyi bırakmışız gibi çevirmek daha doğru oluyor. Çünkü burada derslerde o eleştiriyi çok yaptık. Şu an sabahleyin kalksak ve bütün Müslümanlar dünyadan çekilse. Bütün Müslümanlar bir anda dünyadan çekilse. Bambaşka bir gezegene yerleşme kararı alsak.
Sparta gibi olur her yer.
Bambaşka. Desek ki Uranüs'e yerleşiyor bütün Müslümanlar. Hristiyanlar dünyada kalsın. İşte Yahudiler Jüpiter'e gitsin. Mecusiler Merkür'e gitsin. Dinsizler de falan gezegene gitsin. 5 sene sonrayı düşünelim bir anda. 5 sene sonra o gezegenlere tarafsız bir gözle birileri gitsin baksın.
Şimdi hocam biz bugünü...
İşte ben bugünü biraz daha ileri sarıyorum. Diyorum ki 5 sene sonraya bir daha bakalım. Yani fütüristik yapalım iş, anladın mı? Yani biz şimdi o fütüristik bakış açısıyla şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki herkese bir gezegen verildi. Dünyadaki şartlarda bütün gezegenler var. Hani orada da su var, orada da orman var, orada da ne var. Herkese elini bir cüzdanına koysun ve gezegenin durumunu 3 aşağı 5 yukarı söylesin. Neler olabileceğine dair. Diyelim ki şu gezegende, şu olabilir, bu gezegen. Tabii fütüristik bu bakış açısı ama yani. Geleceğe dair kesin bir yorumumuz yok. Ama bugünden ileri konuşuyoruz ya şimdi. Bugüne bakıp ileriye göre bir perspektif çizeceğiz. Şimdi bana birisi desin ki mesela, insaf sahibi birisi. Müslümanlar olarak biz 5 sene az oldu. 50 sene sonra şu andaki dünyadaki imkanlar neyse, biz kendi gezegenimizde o imkanları 5'le çarparız. Teknolojik gelişmeleri 5'le çarparız. Yaşam tarzını 5'le çarparız. İnsanların hayat standartını 5'le çarparız. Hristiyanlar 3'le çarpar, Yahudiler 2'le çarpar, dinsizler çarpamaz diyebilir miyiz? Zor deriz. Şimdi bu gerçekle yüzleşmek başka bir şey. Çünkü biz mesela diyelim ki bir Müslümanlar olarak falan gezegene Allah bizi bir an için yerleştirdi. Bir an için öyle diyoruz ya şimdi. Dediler ki yarın sabah ilan ettiler, Birleşmiş Milletler karar aldı. Dediler ki dinler abi birer gezegene yerleşiyor. Dünyayı boşaltıyoruz. Dinler birer gezegene yerleşiyor. Uçuk bir proje. Ne yaparız mesela Müslümanlar olarak? Geçtik. Gezegenin kapıdan giriş yaptık. Şraks diye gezegenin içerisindeyiz.
Şimdi hocam Müslümanlar olarak derken Kur'an'a göre mi?
Abi dur bir dakika, oraya gelemedik işte, diyorum ya sana. Biz şimdi girdik.
Evet.
Buraya. Bir kere Müslümanların geldiği yer, Müslümanlar geçecek denildi ya. Evet. Müslümanlardan itiraz eden olur mu? Soru bir. Ya bir dakika ya, biz niye geçiyoruz abicim oraya? Müslümanların içerisinde olup Müslümanların arasında olmak istemeyenler olacak mı abi? 2 milyarlık grup içerisinde.
Olacak tabii.
Müslümanlar olup geçenler kabul edildi ya şimdi. Dedik, %10'a gitti. Dedik ki biz Müslümanlar arasında olmak istemiyoruz. Müslümanız ama Müslümanların arasında olmak istemiyoruz. Biz bakacağız duruma, ona göre bir şey bulacağız. Olamaz mı? Bu fütürizm bir senaryo yapıyoruz şu anda yani. Uçuk. %10'u da gelmedi, kaldık mı 1800? Girdik mi abi dünyaya, tak diye attılar bizi bir tane Müslüman dediler şey gezegene. Gezegenin adı o dakikadan sonra Müslümanlar gezegeni. Hangi Müslümanlığı konuşuyoruz orada şimdi? Şimdi bu savaş Hristiyanlarda bir şekilde yapılmış. Hristiyanların işi biraz daha kolay. Onlar ayrılacaklar. Katolikler, Protestanlar, biraz dinsizler, biraz Ortodokslar ayrılalım diyecekler. Hazreti İsa'yı Allah kabul edenler, etmeyenler, onlar da biraz ayrılalım diyecekler. Yaklaşık 10-15 grupta falan sanki işlerini halledeceklermiş gibi duruyor. kabaca. Yahudiler açısından da çok büyük bir problem yok gibi duruyor. Zaten kendilerine bir tane Arz-ı Mevut bekliyorlardı. Yahudi olduklarını da söylüyorlar. Sanki orada biraz kalacaklarmış gibi duruyor. Müslümanlar açısından büyük bir felaket var ortada. Bugünden bakarsak. Şimdi oraya gidince, bugün biz biraz bunun geyiğini yaptık ama otoparkçılık üzerinden yaptık. Bana şimdi konuşuyoruz dedi ki Faruk, Ay'a gitse ilk iş ne yaparım? Ben otoparkçılık yaparım dedim hemen. Gidelim orada. Çünkü ortada kimse yok. Otoparka ihtiyacı var. Yani gelmesin, düz görebilmesi lazım. Hiç başka bir şeye gerek yok. Hemen oradan başladım çalışmaya. Orada tarım yapamazsın, mangal bile yapamayız. Mangalı da konuştuk. Uçuyor çünkü, yer çekimi yok. Zıplıyorsun, zıplıyorsun, tamam mı? Hiçbir şey olmaz. Yani acayip senaryo. Şimdi hangi mezhebe göre konuşacağız Müslümanlarsak? Korkunç. Şimdi aslında bu akşamki ayet, yani konunun buraya gelmesi şey değil. Siz söyleyin adını. Biraz afakiye bu durup dururken başka bir dünyaya geçtik, neyin üzerinden gideceğiz, neyi kabul edeceğiz derken başka bir şey için söylemiyorum. Şimdi kaldığımız nokta şurasıydı. Müşrikler diyorlardı ki, Rabbinin payına kızlar, onlara da oğullar düştü, öyle mi? Müşrikler diyor ki, kızlar onların, erkekler bizim. Niye? Kızlar zayıf, savaşamazlar, ticaret yapamazlar, uzun yola çıkamazlar. O yüzden Allah bu kızları alsın. Kızlarla Allah memnun olsun, yaratıcı memnun olsun, erkekler de bizimle olsun. Bunu hatırlarsınız, cehennem zebanileri, işte onun üzerinde 9 melek vardır, şeyi vardı, tabiri vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? 19 gözetleyici vardır falan. Orada ne diyorlardı? Ya bizim gençler var zaten, biz onları hallederiz diyorlardı yani kafirler, müşrikler, inanmayanlar, hafife alanlar, alaya alanlar. Onlar sayı üzerinden gidiyorlar diyor ya, biz 20 kişiyiz zaten, onlar 19, biz 20. Çok çok bizim gençler de, amcaoğulları da gelir. Toplarız onu. Niye? Erkek güç o zaman zihninde. Ama Allah burada mesela kaç tane kaleyi birden yıkıyor, algıyı dağıtıyor. Diyor ki yani nasıl yani, şimdi kızları bana verdiniz, erkekler siz, nasıl yaptınız bunu? Şimdi soru oraya geliyor. Diyordu ki Allah, em halaknel melaikete inasen ve hum şahidun. Yoksa melekleri dişi olarak yarattık da buna tanık mı oldular? Meleklerin dişi olduğunu kim söyledi size? Buna tanık mısınız ki siz? Niye böyle bir tasnif yaptınız? Nereden çıkarttınız bunu? Hani geçen en son derste bunun üzerinden biraz konu gitmişti hatırlarsınız. Faruk hatırlamayacak çünkü en son derste yoktu. Melek tabiri bizde, dedik ki ya, hep melek diye bir erkek ismi duydunuz mu hiç? Yok, hep bayan ismi değil mi melek? Hep bayanlara söylüyoruz. Melek Hanım nasılsınız? Melek gibi kız falan. Melek gibi adam zor söylenir. Yani hep böyle melek üzerinden, dişilik üzerinden gider. Hatta yaş itibariyle buradakiler herkes hemen bilir. Bayram, Kurban Bayramı tebriği vardı. Hazreti İbrahim tam çocuğunu kesecekken bir tane oradan bir melek gelir. Kanatlı manatlı, kafada böyle bir şey, simit vardır onun, nurdan. Efendim onunla gelir, bir tane koç getirir. Şimdi bu bize dayatıldı değil mi? Karpostal olarak. Yani görsel olarak bizim zihnimize bu geldi. Ve biz bunu dedik ki evet, böyle bir şey oldu herhalde. Hazreti İbrahim keserken şak diye oradan koç geldi falan. Onu da melek getirdi. Kanatlı, herkes bunu gördü. Şimdi meleği dişi olarak tabir ettiler. Meleğin dişi olduğunu Kur'an nerede söylüyor? Var mı bilen? Efendim?
Söylemiyor.
Ama melek bizde...
Erkek dedim. Bilakis olmadığını söyledi.
Nereden diyor? Nerede? Orada mıydınız diyor. Böyle bir şey mi oldu? Ne oldu yani?
Erkek de söylemedi. Cinsiyetten bahsetmiyor.
İşte... Ama biz şimdi manaya kendimiz bir şey yüklüyoruz, dolduruyoruz içine. Anladın mı? Ondan sonra da ona inanmayanlara diyoruz ki sen niye inanmıyorsun ki buna? Nasıl inanmıyorsun? Ya öyle şey mi olur yani? Ya öyle değilse mana? Ya mesela cin öyle değilse? Şimdi sen cine bir mana yükledin ya. Ama Kur'an o manayı yüklemediyse o cine. Ben şimdi o Kur'an'ın söylediği manayı söylediğimde bana niye kızıyorsun? Şeytan senin anladığın gibi değilse, Kur'an'ın şeytan anlatışı ya, senin algıladığın şeytan farklıysa, Kur'an öyle bir şey demiyorsa, melek senin anladığın gibi değilse, Kur'an öyle bir şey demiyorsa, daha ileri götür, Resul kavramı senin anladığın gibi değilse, daha da ileri götür, Allah kavramı senin anladığın gibi değilse, Allah kendini Kur'an'da böyle tanıtmıyorsa, senin anladığın gibi tanıtmıyorsa ne yapacağız? Şimdi senin anladığın ve inandığın Allah'a ben inanmak zorunda değilim ki tırnak içerisinde. Kur'an'ın anlattığı, Kur'an'ın tariflediği Allah'a benim inanmak zorunluluğum var. Senin oluşturduğun Allah sana göre olabilir, ben ona bir şey diyemem. Ama bu Kur'an'ın mı diye sorarım. Yani Kur'an'la çatışıyor senin söylediğin Allah diyebilirim. Bu Allah'a inkar değildir. Senin inandığın üzerinden senin inkardır. Veya seni doğruya çağırmaktır. Şimdi buradaki de odur yani. Bak, yoksa melekleri dişi olarak yarattık da buna tanık mı oldular? Hayır, olmadı. Böyle bir şey yok. İşte bu Allah bir de daha da açıyor konuyu. Diyor ki Ela innehum min ifkihim leyekulune veledallah ve innehum lekazibun. Bakın işte bu tiplerin iftiraya düşkünlüklerinden dolayı ısrarla dedikleri şudur. Allah doğurdu. Onlar var ya, onlar kesinlikle yalan söylüyorlar. Şimdi, geçen derste de söylemiştik bunu. Tekrar ufak bir atıf yapıp kapatalım konuyu. Allah'ın doğurması, Allah'ın evlat edinmesi ya da Allah'ın sevgili edinmesi Kur'an'a göre olacak iş değildir. Çünkü Allah bizim dar kapsamla baktığımız gibi bir yaratıcı değildir. Allah aşkın bir güçtür. Bizim gibi gereksinimleri, ihtiyaçları yoktur. Mülk onun elinde. Hepsinin maliki ve hepsinin mutlak yöneticisi. Bak, melik olmak, malik olmak ve bunun sahibi olmak farklı şeyler. Bir malın yani sahibi olursunuz o dakikada ama üreticisi değilsinizdir. Sahip olursunuz ama dağıtmaya da şeyiniz olmaz, izniniz olmayabilir. Yani ticaretle uğraşanlar dediğimi daha iyi anlayabilir. Elinizde bir malzeme vardır. Bunun dağıtımı sadece Fatih ve Bayrampaşa çevresindedir. Bu mal size ait olabilir ama Zeytinburnu ve Gazmanpaşa'ya satamazsınız. Ya da o mal şu anda size ait ya, borcunuzu ödeyemediğiniz an üretici onu geri alır. Bak, üretici onu geri alır. Sahip gibi gözükürsünüz ama üretici onu geri alma hakkına hala sahiptir. Çünkü daha senediniz ödenmedi, çekiniz ödenmedi. Sahip gibi görünüp satabilecek pozisyondasınızdır o dakikada ama mutlak sahip değilsiniz. Mutlak sahip mesela şöyledir. Satmasa da olur. Öyle bir ihtiyacı yok. Allah açısından üreticilik de mutlak hakimiyet de mutlak tasarruf. Allah'ın malik olmasıyla, melik olmasıyla bambaşka kavramlardır bunlar. Ya bir malın sahibi gözükmekle onun hakkında mutlak tasarruf sahibi olmak ve onun mutlak yöneticisi olmak bambaşka şeylerdir. Hatta Allah açısından şöyle de bir durum vardır. Allah bir şeyi yaratırken kimseye sormak zorunda değildir. Bir şey üretirken, prototipini yaparken, nevi şahsına münhasır yaratırken kimseye bir şey sormak, kimseden bir şey izin almak zorunda da değildir. Allah'ın kudretini böyle algılamak lazım. Şimdi bak, aşkın güç dediğim bu. Hiç kimsenin aklına gelmek zorunda değil mesela Allah'ın yarattığı. Hiç kimse hakkında ekstra bir tasarrufu bile olmayabilir. Çünkü Allah kadar yarattığını birçok farklı donanımla donatacak kimse de olamaz. İmalatla uğraşanlar bu söylediğimi biraz daha fazla anlayabilir. Niye? Çünkü bazı malzemelerin kullanış alanları dardır. Bir tek orada işe yarar o. Daha başka bir işe yaramaz o. Tek misyonu vardır orası. Başka. Yani çaydanlığın altına koysan olmaz. Masanın altına koysan tutmaz. Minibüste işe yaramaz. Anladın mı? O oranın parçası. Geçmiş olsun. Başka hiçbir şey yapmaz. Ama Allah'ın yarattığı şeylere bakın. Suya bakın, havaya bakın, ota bakın, balığa bakın, hayvana bakın, insana bakın. Yapabileceklerini düşünün bir de. Kullanıldıkları alanlara bakın. Mesela çok basit bir şey, örnek vereyim mi size? Streç diye bir şey bulmuş insanlar. Streç. Kaç tane yerde kullanılıyor? Alıyorsun onu, nereleri kapatıyorsun, kolileri yapıyorsun, orayı bantlıyorsun, üstünü sarı. Yap Allah yap. Bak, basit bir parça değil mi? Bunun yaratıcısı kim o plastiğin? O ham maddenin yaratıcısı kim? O insanın zekayı veren kim? O yüzden Allah'ın kudreti bambaşka yani. Aşkın güç böyle olur. Hem hiç kimseye ihtiyacı yok, hem herkes ona mutlak manada ihtiyacı var. Yani o ayet Mülk suresinin sonu öyle bitiyordu hatırlarsanız. Allah yeryüzünden suyu çekse, nereden alacaksınız? Kimden isteyeceksiniz? Çekmesinin önünde bir engel var mı? Ya zorunluluğu var mı Allah'ın? Yok ya, tamam, ben garanti, merak etmeyin falan. Var mı öyle bir şey? Yok. Yaşanmamış mı kuraklık geçmiş dönemlerde? İnsanlar ölmemişler mi yani? Bulundukları yeri terk etmek zorunda kalmamışlar mı? Kalmışlar. O yüzden onlar kesinlikle yalan söylüyor diyor Allah. Sonra da diyor ki Estafan benati alen benin. Estafa hangi kelime getirdi aklınıza size? Estafa. Mustafa. Ne demek? Seçilmiş. Değil mi? Estafa. Yani Muhammed Mustafa'daki Mustafa, yani seçilmiş Muhammed. Yani oradaki vasıf. Anlatabildim mi? Sahi o kızları olanları mı tercih etmiş? Mâ lekum keyfe tahkumun. Yani ne oluyor size? Nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz? Nereden uyduruyorsunuz yani bunu? Nasıl böyle bir kanıya vardınız? Efela tezekkerun. Ve geldik. Bak Allah'ın yine bizi nereye yönlendirdiğine. Aslında konuşmamız gereken konu burası yine. Emleküm sultanun mubin. Yoksa elinizde ikna gücü tartışılmaz bir belge mi var? Apaçık. Sultan demek o yani. Apaçık ikna edici. Sultasını ilan edecek. Ya öyle bir şey ortaya koyacaksınız ki apaçık olacak. Ve herkes diyecek ki tamam. Sultanun mubin o demek yani. Sultasını ilan edecek ve herkes apaçık olduğunu bunu kanaat getirecek. Yani ben buraların hakimiyim dediğiniz zaman, ben bu işi iyi yapıyorum dediğiniz zaman, ben bununla alakalı belgelerimi ortaya koyuyorum dediğiniz zaman herkes diyecek ki tamam. Böyle bir belge mi var elinizde yani? Nereden çıkarttınız bunu? Allah kızları tercih etmiş, erkekleri de size vermiş. Ya da siz diyorsunuz ki bu Allah'ın devesi. Hazreti Salih'e yaptıkları değil mi? Dediler ki bu nakatullah, Allah'ın devesi bu. Biz karışamayız buna. Nerede belgeniz? Nereden çıkarttınız bunu? Öyle öyle, biz öyle inanıyoruz. Allah'ın belgesi. İşte Allah'ın insanlar arasında aslında en yayılmasını istediği noktalardan bir tanesi bu. Belge. Kesin bilgi. Zan. Kur'an'a göre zan nedir?
Gerçekten bir şey değil.
Gerçekten hiçbir şey ifade etmez değil mi? İhtiva etmez. Zan. Kur'an bunu söylerken üstü zanla suizanı ayırıyor mu peki?
Yok. Ayırmıyor.
Ayırmıyor değil mi?
Ayırmıyor.
Zan gerçekten hiçbir şey ifade etmez diyor. Hakkında hüsnü zan duyabilirsin ama gerçek olmayabilir. O senin hüsnü zannın, fark etmez ki ama gerçek olmayabilir. Yani biz şimdi diyoruz ki, tırnak içerisinde söyleyeceğim söylediğimi.
Hüsnü zanla alakalı bir ayet yok muydu bu şimdi?
Yok. Zannın çoğundan kaçının var. Ya hüsnü zan şöyle, bunu yapmamıştır diye zannetmeleri daha doğru değil miydi,
evet,
diye geliyor.
Ayet,
yani hüsnü zana eğer örnek vereceksen onu veriyorsun.
Evet, evet.
Böyle düşünmeleri daha doğru değil miydi? Yani siz kötülüğe doğru kendinizi yönlendirmeyin. Ama yine delile döndü iş. Siz, çünkü niye orada onu söylüyor biliyor musun? Çünkü delilleri yok yapıldığına dair. Şimdi delil yoksa suç da yok.
Bilgiye dağılıyor ama iftira atmamış oluyor.
Yani birisi, hadi mi?
Kötü isnatla bulunmamış oluyor.
Şimdi birisi diyor ki öyle yapmış olabilirler. Sen şimdi onun üzerine nasıl gidiyorsun ki öyle yapmış olabilirler diyorsun. Elinde delilin mi var ki diyor, oraya yönleniyorsun sen. O boş bir hüsnü zan değil aslında o konu. Yani mesnetsiz çünkü iftira. Yani şimdi delil yok. Çok affedersiniz. Zina üzerindeki mutlak delili kaç kişi diyordu? 4 kişi diyordu değil mi?
Evet.
Niye?
En kolay iftira edilen bir şey. O yüzden.
Çünkü ispatı zor. İftirası kolay.
Allah'ın değer verdiği şey bilgi, zaten diyor inanan bir şey değil.
Namus için cinayetini bakın. Senede kaç kişi, kaç kadın ölüyor yani.
Sen şimdi böyle bir ortamda Allah'ın ne kadar zorlaştırdığını düşünsenize işte, bu iftira atılmasın diye. Bak ne kadar zorlaştırdığını düşünsenize. Bir de tövbe ederlerse artık bırakın diyor onları cezalandırmayı. Bak tövbe ederlerse bırakın. Şimdi delil gerekiyor yine. Delil yoksa bırakın, Allah'a bırakın sonucu. Siz ne karışıyorsunuz? Zannetmeyin, yapmayın. Yapmışlardır ya da yapmamışlardır. Konu o değil, yapmayın onu. Delil. Peşine tecessüsü niye haram? Tecessüs. Ve la tecessüsü diyor değil mi? Ya eyyühellezine amenü iştenibu kesiran minazzan inne ba'de zanni ismun ve la tecessüsü ve la ya'te ba'dukum ba'da. Daha da serti geliyor. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُلَ اللّٰهُمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ وَاتَّكُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Ama kerih değil mi hakikaten yani? Kim ölü kardeşinin etini yemek ister diyor ya? Ne kadar sert bir konuşma yani. Bence Kur'an'daki en sert konuşmalardan bir tanesi bu. Zannın çoğundan kaçının. Kim ölü kardeşinin etini yemek ister? İğrendiniz değil mi diyor bundan yani? Fekerihtu mu? Bu kötü değil mi yani? Devamı nasıl geldi? Vettekullah. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olun ya. İnnallâhe tevvâbur rahîm. Bak tevbe edin. Allah da size merhamet etsin. Ya zan o kadar da ne yapayım ben kulağıma öyle geldi falan. Ben öyle zannettim. Öyle zannetme abicim. Sen adamın izzetiyle oynamaya çalışıyorsun. Öyle iş olur mu? Diyor ki falan. Şimdi tanımadığı adam hakkında bir zan var. Bu nereye yazarsınız yazın. Kesin yiyordur. Ya kesin yiyordur ne demek ya? Böyle zan mı olur şimdi? Ya? Bu ne yapıyorsun sen? Ayet burada duruyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl söylersin bunu? Gördün mü? Şahit mi oldun? Niye boş beleş konuşmanın peşine düşüyorsun yani? Ya Allah Resulü'nden tek ders alsa bir insan, o da şu olsa, ya hayır söyle ya sus olsa, tamam mı? Belki ahiretini kurtarır, dünyasını kurtarır ya. Tek ders almış olsa yani adam gidip ya, geçerken dinlese böyle, Allah Resulü de şu kelimeyi söylese, ya hayır söyle ya sus. Tamam dersin arkadaş yani bu daha ne söyleyeceksin bunun üzerine? Kendini bu kadar iyiye yönlendirecek bir yönlendirici olur mu? Ya hayır söyle ya sus. Ya şimdi Allah Resulü mesela şu ayetle gelseydi. Vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Bitti Kur'an-ı Kerim bitti geçmiş olsun. Bu ayetle gelseydi deseydi ki ben bunu biliyorum bak. İnsanların çoğu hüsrandadır ancak sabredenler, salih amel işleyenler, iman edenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bunun üzerine fasiküller yazarsın. Böyle uzun uzadıya falan diye ya, ya hayır söyle ya sus, bir iman et, salih ameli tavsiye et, hakkı ve sabrı tavsiye et değil mi? Ya bu başka türlü. Şimdi Allah Resulü'nün mesela bu söylediğine itiraz edecek yeryüzünde bir bini adam var mıdır yani bu söylediklerine itiraz edecek? Neyine itiraz edeceksin mesela bunu? Neresine itiraz edeceksin bu sözlerin? Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki çelişkiler var. Tamam nerede çelişki? Söyle bakayım bu ayetlerde ne çelişki gördün? Boş ver 6236 ayet iki tanesini söyledim ben sana dedim. Üç tanesini söyledim. Neresine çelişki gördün? Söyle bana hadi.
Bu bütün dinlerde karşılığı olan bir şey.
Nereye gidersen git. Afrika'ya da gitsin öyle buraya da gitsin. Ne yani bu?
Karşılığı olan bir şey. Bütün toplumlarda karşılığı olan bir şey.
Gelin Beled suresine gelin. İşte geçen hafta derste vardı. Beled suresine gelin. Ya önce köleliği kaldırmaktan bahsediyor. Miskine yardımdan bahsediyor. Yetimi ayağa kaldırmaktan bahsediyor. Sonra iman etmekten ve salih amel üretmekten, hayrı ve merhameti tavsiye etmekten bahsediyor. Sıralamada yanlışlık olabilir mi orada?
Dersi gelmiş
miyiz? Yok. Evden söyledim. Evet. Yani sonrasına baksanıza böyle bir onu da yerini değiştirebiliriz değil mi? Şu andaki Müslümanlara baksak biz. Şu andaki Müslüman algıya baksak. Önce iman et, salih amel işte. Sonra köleyi kaldır, sonra...
Öyle diyoruz zaten hocam. Yani imansız yaptığın iş...
ya bu şimdi nasıl geldi bu ayetler bütünü? Zaten... Yokuş nedir bilir misin? Köleliği kaldır, sahip
çıkacak. Yaptığın işin ödülün iman oluyor aslında.
Şimdi... İnsanların bak delili aradığı yeri yanlış aramamak lazım. Bak delili. Önce insan olmayı yanlış aramamak lazım. Ya arkadaş sen insanlığın gereğini yerine getir. Sonra bana imandan, merhametten bahset. Sen diyorsun ki şimdi açım ben. Sen diyorsun ki sabret kardeşim ya. Allah yardımcı olacak merak etme. Aslında, oğlum sen de yardımcı ol.
Aslında bir iyiliği yapmış olmak zaten... Onun ödülü olarak o iyiliği yapmış olman zaten esas ödül orada yani. Sen iyilik yaptın bir ödül beklemenin bir manası yok. Onu yapabilmiş
şimdi,
olman zaten sana bir ödül aslında.
Bizim Müslümanlar olarak şu aralar tabii biliyorsunuz utançtan yerin dibine girmemiz lazım. Bir bakıyorum sosyal medyaya. Norveç'i, Finlandiya'sı bilmem neresi soğuklarda Londra'daki toplanan kalabalığı gördünüz mü hafta sonu? Gazze'ye destek mitinginde. İstanbul'u toplasana kadar adam çıkmaz. İstanbul'u toplasan o kadar kalabalık çıkmaz. Çıkmadı da zaten. Yaz, kış demiyorlar yani. Aldır aldır yürüyorlar. Aldır aldır protesto gösterisi yapıyorlar. Ya bunun Müslümanlıkla ne alakası var şu anda yaşananların? Ya bu insanlık ölüyor ya. Böyle bir zulüm, böyle bir soykırım, canlı yayın böyle bir şey olur mu? Bu insanlık tarihi o Hitler denilen deyyusu bile görmedi bu kadarını. En azından canlı yayın değildi. Ya böyle bir şey bu yapılacak iş mi? Hastaneler bombalandı, yollar, evler, gidenler, kalanlar, çoluklar, çocuklar. Ya arkadaş durmuyor. E Müslümanlar olarak biz şimdi diyoruz ki sabır kardeşim, Gazze hadi bakalım kazanacaksın falan. Ne kazanıyorsun ya? Ya çocuk babası gitmiş, anası gitmiş, dayısı gitmiş, kalmış tek başına. Çocuğa diyorsun ki sabret kazanacaksın. Ya ayıp ayıp. Çocuk her şeyini kaybetmiş. Ya travmanın ne kadar boyutlu olduğunu kafamız almıyor bizim. Kaç sene oldu babanı kaybettiğin?
Az kaldı 12 sene olacak.
Unuttun mu?
Yok hiç unutamıyorum.
12 sene önce babasını kaybetti. Çocuklar her gün birisini kaybediyorlar ya. Bu çocuklardan ne bekliyorsunuz şimdi? Bu ailelerden ne bekliyorsunuz şimdi? Diyoruz ki vay be ne cesur adamlar. Ne cesuru ya? Hepsinin ciğeri yandı, içi yandı ya. Ne cesuru yok, gidecek bir yer yok. Ne yapsın adamlar? Ya Güney Afrika Müslüman mıydı bu adamlar? Şey miydi? He? Soykırım davasını kim açtı? Mekkeli mi bunlar acaba? Şeyli mi? Medine'li miydi bunlar? Ne oldu ki bunlar? Kudüs şeyden mi göçtüler acaba oraya? Ya insan olmanın gereğiydi bu zaten ya. Şimdi Türkiye'den de yani başvuru yapıldı falan. O dava başlayacak mı başlamayacak mı bilmiyorum ben de. Buradan da bayağı bir avukat başvuruda bulundu. Ya hiçbir şey yapmıyorsan bari başvuruda bulun. Yani numaradan da olsa bir başvuruda bulun ya. Bir şey çıkar bakarsın olur ya. Ha diyeceksin ki mahkeme de ondan, hakim de ondan, savcı da ondan. Ya sen gereğini yap. Hani anlatıyorlar ya adam kadının biri Beyaz Saray'ın önüne gidip her gün bir tane mum yakıyormuş protesto için. Diyormuş ki ya sen bu savaşı bitirebilir misin ya mum yakarak burada. Diyormuş ki bitirmek benim işim değil ki. Ben safımı belli ediyorum. Ben mumu yakarım burada. Protesto ediyorum ben. Benim işim bu. Benim işim bu. Ben o savaş öyle mi biter? Ben onu bilmem. Yani Mustafa Hoca da anlattı burada. Kudüs için adam şey yapıyormuş ya, minber yapıyormuş ya bir tane marangozun biri. Ya diyormuş onu kim dikecek oraya? Ya diyormuş benim işim minber yapayım da. Birisi gider onu oraya koyar. Benim işim minber yapmak. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Şimdi Müslümanlar olarak düşünmemiz gereken bir konu var. Gereğini yaptık mı? Yapıyor muyuz yani? Şimdi bak burada da o geliyor çünkü 157. ayette. Fe'tu biqanitikum ke bikitabikum in kuntum sadikin. Doğru söylüyorsunuz. Hadi varsa kitabınızı getirin. Şimdi abiler böyle birçok kişinin konforunu bozacak bir ayet okuyacağım size. 158. ayet Saffat suresi. Birçok kişinin konforunu bozacak bir baştan. Diyor ki bir de onunla görünmez ve ruhani varlıklar arasında bir soy bağı vehmettiler. Oysa bu görünmez ruhani varlıklar demek ki elbette yargılanacaklar. Ve 159. Subhanallahi amma yasifun. Yüceler yücesi Allah onların her türlü tasavvur ve tanımlarının çok çok ötesindedir. Bu kimin konforunu bozar herhalde tahmin ediyorsunuz. Çünkü bazılarına göre bazı abiler sürekli Allah'la görüşme halinde. Onunla iş bölümü yapıyorlar. Bazı işlerini Allah onlara hallettiriyor. Ona dua edersen Allah'a dua etmiş gibi oluyorsun. Ona görünce Allah'a görmüş gibi oluyorsun. İpine sarılırsan Allah'a sarılmış gibi oluyorsun. Başına bir şey geldi mi önce onun adını anarsan onun yüzünden Allah sana iltimas geçiyor falan. Dua var mı Türkiye'de? Yapılıyor mu öyle bir dua? Hiç duydunuz mu? Allah'ım şu falancanın yüzü su hürmetine diye dua ediliyor mu? Duydunuz mu hiç öyle? Oluyor mu? Oluyor. Kulağınıza geldi mi hiç öyle? Ben duymadım. Olmuyor galiba Türkiye'de fazla. Oluyor. Olmaması lazım değil mi? Müslüman bir ülke çünkü burası.
Ben duyuyorum orada. Oruç babanın oradayım. Oruç babanın oradayım.
Çok uzakta işte duyuyorlar.
Çünkü ona dua ederken ben
Cerrah Paşa'nın oradaydı. Ameliyata gelenleri.
Şimdi bu ayet varken mesela değil mi? Nasıl söylüyorsun bunları değil mi? Falancanın yüz hürmetine diye. Şimdi ayet diyor ki onunla görünmez bir ruhun arasında bir soy bağı vahmettiler. Ve cealû beynehu ve beynel cinneti nesebe.
Şimdi yaşayanlardan bir ölülerden de var işte.
Bak cinneti nesebe. Cinlerden de bu cin, görünmez varlıklar değil mi? Şimdi geldi konu. Cin kelimesi nereye döndü şimdi? Görünmez varlıklar değil mi? Görünmüyorsun, etmiyorsun. Ama var olduğuna inanıyorsun. Var olduğuna inanmakta da kalmıyorsun. Diyorsun ki onlar Allah'tan bilgi çalıyorlar. Ya da Allah onları yönlendiriyor. Allah'tan bilgi alıyorlar. Bilgi alışverişi var Allah Allah. Şimdi bunu vehmettin mi vehmettin? İspatın var mı? Yok. İnandım diyorsun buna. Ben inanmak zorunda mıyım? İnanmazsan kafirsin diyor. Evet. Evet, inanmazsan kafirsin diyor değil mi adam? Tamam, evet, doğru.
Tamam, sen öyle diyorsun da, Ayvalık'ta şeytan sofrası denilen yer gitmiştim ya. Orada böyle bir ayak izi varmış, şeytanın ayak izi diye. Böyle bir de demir parmaklık çekmişler önüne. Bir şeyler bağlıyorlar, çaput bağlıyorlar. Ya onlar hariç, para atanlar hariç. Bir de böyle dua edenler var yani. Şeytana bak, şeytanın ayak izinin olduğu yerde yani... Şeytana dua edip fayda umanlar var.
Onlar evuzu billahi mineşşeytanirracim diyorlar değil mi? Şeytanın içerisinden Allah'a sığınırız diyorlar onlar.
Ama bunu daha söyle. Kapalı kapalı insanlar.
Tabii.
Yani. Yani şeytana, böyle baktığınız zaman Müslüman gözüne pay veriyorlar.
Tabii. Ama o para atanlar şeytana sığınırız.
Bilmiyorum yani hani.
Şimdi konu nereye geldi? Konu nereye geldi? 160. ayette bağlayayım konuyu. Niye olmaması, geri olması gerektiğini anlayalım. İlla ibadillahil muhlasin. Tekrar konu nereye geldi? Muhlas kullara geldi. Ancak diyor, inancını saf ve temiz tutma çabasını Allah'ın desteklediği samimi kulları böyle yapmazlar. Şimdi adam birisi, Saffat suresi 158, 159, 160 okuduk. Tekrar ediyorum. Bu ayetleri okuduktan sonra filancanın yüzü hürmetine ya Rabbi, bize şunları ver, bunları al, bunları tut, bunları bırak falan diye bir koordinat vermeye kalksa bu ayete ihtilaf etmiş olur mu, olmaz mı?
Yalnız.
Yalnız.
Burada şu 158'deki sen görünür görünmez diyorsun ama
evet.
Onlar onu cin diye şey yapıyor. Bunu adama söylediğin zaman da ben cinlere şey yapmıyorum.
Hmm.
Ben muhterem adamlara şey yapıyorum. Sultan'a diyorum, Sultan cin mi diyor?
Evet.
Şimdi cin olarak tercüme ettiği için sen istediğin kadar söyle, inanmaz.
Kur'an-ı Kerim'i bilenler vardır aranızda, bazı ayetlerine hakim olanlar vardır aranızda. Ölülere duyuramazsın ayeti mi var Kur'an'da? Şimdi, kabirdekilere işittiremezsin. He? O da Kur'an'da geçiyor.
Aslında o da indirilmemiş. Aslında yani görünmez varlık derken aslında o da artık görünmez varlık olmuş.
Yani yok, aslında, adam bunu cin olarak aslında onu, ya şuradaki yani ayette o, Allah tabii. Diyor ki cinleri aracılık yaptı. Ben cini yapmıyorum, ben Eyüp Sultan'ı yapıyorum.
Tamam. Şimdi şunu demek istiyoruz şimdi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ne? Ne dedik şimdi?
Tabii canım, ben
Allah'tan başka.
He? Nasıl?
Allah'tan başka.
Bir ben daha Türkçeleştir abi, Allah'tan başka derken.
Allah.
Yani
Allah'a yergederiz. Yalnız
Allah.
Yalnız
Allah.
Yalnız. Ederiz diyoruz değil mi ama evet. Bir de? Ederim demiyoruz değil mi? A'budu evet. Değil orası bak. İyyâke na'budu değil. Yani İyyâke a'budu değil orası. Na'budu. Biz yaparız diyoruz. Ta'budu da demiyoruz. Sen yaparsın da demiyoruz. Değil mi? Na'budu diyoruz. Biz. Bu aslında bir tırnak içerisinde bir manifesto. Diyoruz ki biz toplum halinde, bizim arkadaşlarımızla beraber, yakınlarımızla beraber ancak sana kulluk ederiz. İnananlar ordusu olarak. Ya da sana kul olma gayreti içerisinde olanlar olarak. Ve o yüzden de İyyâke nestaîn, ancak sana sığınırız. Ben değil yani, bu benle alakalı bir şey değil. Biz bir birliyiz biz yani. Topluluğu yapıyoruz bu işi. Ya abi burada durduğuma bakma, ben tek başıma namaz kılıyorum ama böyle yani. Birliyiz biz diyoruz. İddia ediyoruz. Bu iddiayı gerçekleştirmek için buradayız diyoruz. Yani bireysel bir faaliyetimizi topluma mal etmek için o duayı ediyoruz. Çünkü Allah bize böyle öğretiyor. Yani ayet orada a'budu diye gelse biz öyle okuyacaktık abiler, fark ettiyseniz. Na'budu diye gelince Allah bizim birlik olmamız, birlik halinde bu hareketi yapmamızı istiyor. Yani biz aslında ferdi olarak kıl beşi, kap cenneti derdinde olamayız. Toplumun iyiliği için, birliktelik için ayağa kalkmak zorundayız. Yani birlik faaliyeti gerçekleştirmek zorundayız. Ben abi şuna karışmam, buna karışmam diyerek iyi insan olma gayretinde olamayız.
Saf suresinin girişleri zaten.
Şimdi bizim bir de başka bir ayete dikkat çekmeme müsaade edin. Va'tesimu bihamlillahi cemi'an diyor değil mi? Ve la teferreku. Devamı da öyle geliyor enteresan bir şekilde. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın topluca. Ve la teferreku, tefrikaya da düşmeyin. Bak tefrikaya da düşmeyin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipinin ne olduğu hakkında çok fazla ihtilaf olmamış. Yani genel itibariyle Kur'an denilmiş, bırakılmış konu. Bazıları bunu Allah'ın ipi akıldır demiş. Bazıları imandır demiş. Ama genel itibariyle Kur'an olduğu hususunda ittifak sağlanmış ki doğrudur da yani. Bunda ittifak sağlanmaması zaten garip oluyor aslına baktığınız zaman. Çünkü Allah'tan geldiğine inandığınız mutlak olan bir kitabı başka neyle karşılaştırabilirsiniz? Çok kritik bir soru sordum. Farkında mısınız bilmiyorum. Allah'tan geldiğine inandığınız bir kitabı başka hangi kitapla, hangi öğreti bütünüyle kefeye koyabilirsiniz? Bu kendi içerisinde çok haddini aşan bir hareket olur. Yaptığınız zaman aslında çok haddini aşan bir hareket olduğunu fark edersiniz. Çünkü bir tarafta Allah var, alemlerin Rabbi, bütün bilginin sahibi, bilginin kaynağı. Bir tarafta da falan var. Filan var, filanlar var, falanlar var. Değil mi? Gaybi bilgiler var, zanni bilgiler var, vehimler var. Siz onlarla Allah'ın bilgisini aynı kefeye koyma lafını ettiğiniz zaman zaten haddinizi aştınız. Geçmiş olsun. Yapmanıza gerek bile yok. Allah dedi ancak şu da dedi de geçmiş olsun. Konuşmaya gerek yok. Devam etmeyin. Boş ver yani. En azından Allah'ın kitabının mutlak doğru olduğuna inananlar açısından daha konuşmanın gideceği bir yer yoktur. Allah'tan geldiğine inandığınız bir kitap var ortada. Siz onun yerine alternatif bir kitap ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Onu tamamlayıcı bir kitap koymaya çalışıyorsunuz. Efendim?
Araştırma yapmak gibi mesela. Ya Kur'an'la mesela işte Sümer'den kalma şeyler var. Onları bir karşılaştırmak
gerekiyor. Araştır abi. Araştır. Öyle sabaha kadar araştır. Hiç. Hayır. O tehlike o taraf değil.
Yani, kitabı üretmek gibi bir şey.
Sen diyorsun ki Allah öyle demiş ama. Tamam mı? Hadiste de böyle diyor. Şimdi nereye geldi konu? Hayır. Nereye geldi konu? Şirke nasıl giriliyor? Ayetle hadis çelişsin, hangisini tercih edeceksin diye sormuşlar. Hadisi demişler. Ne oldu? Ne oldu? Bak sapma nereye gidebiliyor görüyor musun? Ayetle hadis çeliştiği zaman hangisini tercih edeceğiz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eller yukarı. Allah açık kitap olduğunu söyleyecek, anlaşılır olduğunu söyleyecek, kolaylaştırıldığını söyleyecek. Sen diyeceksin ki falanca da olmasaydı
anlaşılmazdı.
Şimdi böyle dedikten sonra konuşacak bir şey kalıyor mu geriye? Eller yukarı, oradan bir şey konuşamazsın artık.
Cehenneme biletini al git yani.
Çünkü bak dini kurallarla alakalı konuşulurken müteşerri yani kural koyucu Allah'tır. Bunun daha ikilemesi olmaz. Bunun daha yorumu olmaz. Allah'ın konuştuğu yerde herkes susar. Mutlak manada iman konusudur bu çünkü. Üstün bir güce inanıyorsun. Allah kural koymuş, çerçeve çizmiş, hudut çizmiş. Sen diyorsan ki Allah o zaman söyledi de şimdi de böyle olur. Orada artık konuyu başka bir tarafa atabilirsin. Kendin bir Allah uyduruyorsun, kendin bir ilah uyduruyorsun. Bunların hepsi olabilir, hepsi ihtimal dahilinde. Hepsi, hiç itiraz yok bunlara. Senin dünyan o. Ama din adına bunu söyleme. Din adına konuşuyorsan Kur'an'dan başka da bir şey söyleme. Onun haricinde şeyi konuşuyorsun işte, biyoloji konuşuyorsun. Bütün kitapları karıştır kardeşim. Araştır. Biyolojiyle alakalı Kur'an'a başvurmana gerek yok. Sen biyolojiyi araştır. Allah biyolojiye yönlendirir. İnsanın yaratılışına bakmaz mısınız der. Yaratılışa bakmaz mısınız der. Yaratılışa bakın demektir aslında. Bak. Bakmaz mısınız diyor. Gökteki uçan kuşlara bakmaz mısınız diyor değil mi? Bak. İçimde ukde kaldı. Tekrar söyleyeyim. Bir gün inşallah yaparız o dersi. Tekrar söyledim. Kuş biliminin adı neydi hatırlıyor musun? Söyledim. 2-3 kere evet, söyledim onu. Vasıf abi sen hatırlıyor musun?
Kızılgerdan.
hatırlıyor musun? Ornitoloji. Dilin ucunda.
Bari zooloji diyelim.
Ornitoloji. Müthiş. Bak yapamadık o dersi. Hazırlandım yarısına yapamadık. Ama bir gün yapalım mesela ornitoloji dersi. O şeyle alakalı. Onun göz reseptörleriyle yıldızlarla nasıl yön bulduğunu anlatmıştı.
Neyse farz o derslere gelmiş yani.
Ornitoloji dersi kuşları inceler. Ornitoloji ilmi. Gaga yapılarını, kanat yapılarını, kıkırdaklarını, ayaklarını, uçmalarını falan anladın mı? yutaklarını, gözlerini. Abi dala bak, ornitoloji. Bak kuşlara bakmaz mısınız? Ayetini incelemiyor mu zannediyorsun bu ornitoloji? Ya onun tefsiri orada yapılır kardeşim, burada yapılmaz ya. Ornitoloji dersine girersin, ayetine öyle bakarsın. O kuşlara bakmaz mısınız ayetine? Aerodinamik dersini niye işler ya abi insanlar? Aerodinamik dersini niye işlersin abi? Gözünü seveyim yani. O havadaki basınç dalgalanmalarının, havanın gücünün, oradaki verdiği tepkimenin, orada verdiği direncin, kuşların gaga yapısını, o ilmi aerodinamiği incelemeden, ornitolojiyi incelemeden nasıl çözeceksin söyleyin bana. Ornitolojiyi nasıl çözeceksin diye söylemenize gerek yok. İlmi yeni duyduk. Nasıl çözeceğiz? Biz diyoruz ki kuşlar Allah uçuruyor, bitti bizim için. Bizim çok konfor alanımız var abi. Çok konforluyuz biz. Müslümanlar acayip konforlu. Bırak, lanet olsun bu konfora. Lanet olsun bu konfora. Allah ol der olur. Bitti kardeşim, araştırmamıza gerek yok ya.
Biz şu kuşla alakalı neydi o? Kuşbaşı yemeği severiz.
Evet.
Kuş burnu çayı içmeyi severiz.
Evet.
Çok keyif alıyoruz.
Kuş gözü, Japonlar, kuş burnu.
Kuş burnuya benzeyen hızlı tren yapıyor. Saatte 600 kilometre gidiyor.
Şimdi yani kim bakıyor işte o şu kuşlara bakmaz mısınız ayetine kim bakmış oldu şimdi?
Şimdi Japonlar bakmıyor.
Biz de diyoruz ki bu Kur'an'da vardı, evet. Yok ya Allah aşkına. Hakikaten var mıydı bu Kur'an'da yani? Ya Kur'an'da vardı demek için bu kadar sene beklemeye gerek var mıydı? Burada belki 100 sefer söyledik. Diyor ki Allah parmak ucuna kadar tekrar yaratmaya kadirdir. Ya Allah niye parmak demedi, parmak ucu dedi diye baksaydık. Bu parmak izi denilen muazzam ayeti biz insanlığa hediye etmiş olmayacak mıydık? Lan niye Allah parmak ucu dedi ya parmak demedi deseydi bir Müslüman? Ne alakası var ya parmak ucunun ne alakası var yani? Ne var ki parmak ucunda deseydi?
Yaparsa parmak uçlarını kesmeyi biliyoruz. Evet.
Şimdi demek ki Allah'ın ayetlerine bakmayı biz biraz yanlış anlıyoruz. Yani biyoloji okuyan çocukları Allah'ın ayeti okumuyormuş gibi düşünüyoruz bazen ya. Yani o aerodinamikle işte veya dinamikle çalışan çocukları işte o mesela su ile ilgili bilim yapan insanları biz dinsiz zannediyoruz ya. Ya suyu yaratan kim? Suya kanunları koyan kim? Hidrolik dersi az bir şey midir ya? Allah'ın en büyük ayetlerinden biri değil midir hidrolik ya? Ya aerodinamik yasası Allah'ın en büyük ayetlerinden biri değil midir ya? Ya muazzam yasalardır bunlar. Yani bak ben burada 1000 sefer belki söyledim yani abartarak söylüyorum. Allah diyor ki biz her şeye ölçü koyduk. Ya bundan büyük ayet olur mu? Biz her şeye ölçü koyduk diyor ya.
Evet. Kaderde.
Biz her şeye ölçü koyduk diyen Allah'ın kulu ölçüsüz yaşamayı düşünüyoruz biz ya. Allah dilerse olur. Allah dilemiş zaten. Her şey ölçü koymuş. Daha ne olacak yani? Allah dilemiş. Her şey ölçü koymuş. Sen ne istiyorsun da? Ölçüsüz Allah istiyorsun. Olmaz hemşerim ya. Olmadı, olmayacak. Mümkün değil. Allah kendini sırat-ı müstakim üzere diye tarifliyor mu? Ya ehl-i takva diyor kendine Allah. Ya ne demek abiler bunlar? Bu ayetlere insan dönüp bakmaz mı? Ne demek ya takva ehli? Allah takva ehli ve Allah sırat-ı müstakim üzere. Ne demek bunlar demez mi ya? İnsan sormaz mı bunu yani?
Kendisi sorumluluk sahibi ya.
Ya kime karşı oğlum? Ne yani? Kime karşı hocam yani? Bu yani. Kime karşı? Ya hangi sırat-ı müstakim bir de?
Şu takva kelimesi anlamı ne diye? Onu araştırıp bir Japon'a mı kaldı yani? Toşiko izusu.
Hocam bizim ayete bakma gibi bir derdimiz yok ama. Ayetleri ezberleyip üzerine yatmak gibi bir derdimiz var. Uykun gelsin diye Kur'an okudun mu hayatında? Yapmadım değil. Ötünazı... Uykum gelmedi, Kur'an okudum. Kur'an okuyunca böyle gözlerime bir ağırlık çöküyor.
Yok, hocam,
diyen yok mudur Türkiye'de?
Ötünazı şeyleri var yani. Söyleleri, yatsın söylesi okuyorlar.
Evet, ötünazı. Yani şimdi adam diyor ki böyle Kur'an okumaya başladım diyor. Bir tatlı ağırlık çöküyor diyor. Hemen uykum geliyor filan. Şeytan diyor şey. Allah'ım.
Ya o niyetle yapmadık ama hepimiz şahit olduk ya.
Uyurken böyle kafa düşüyor. Niye sizce?
Çok konsantre oluyoruz. Hocam.
Çok konsantre oluyoruz çünkü hiçbir şey anlamıyoruz. Böyle okurken gözler iyice ağırlaşıyor, içimiz geçiyor. İbadet yapmış olmanın verdiği huzurla Allah'ım Kur'an okurken uyuduk bir de değil mi? Ödürsek de herhalde cennet garanti yani çünkü.
Bir de abdestle
uyuyoruz. Hem Kur'an okuyorduk hem abdestle uyuyoruz. Ooo nur üstüne nur. Abi orada bütün gece deney yapıyor. laboratuvarda hastalığı çözeceğim diye. Değil mi?
Gözleri patlıyor.
Binlerce, milyarlarca insanı ilgilendiren bir buluş yapmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki İhlas'ı 3 kere okursan, üzerine de Fatiha'yı 8 kere. He, adamınki şey ama, onunki dünya için çalışıyor. Biz Allah rızası için gecemizi ihya ettik.
Sen de ağır konuşuyorsun hocam. Gerçekten...
Bu da başını düşündüm, bu da ağır oldu. Evet, yani bu da olmadı yani.
Bir de kimya Nobel ödülü kazanan bir hoca vardı Amerika'da.
Neydi? Aziz Sancar.
Evet.
He.
O dedeme demede bilmiyorum da ama öyle bir şey gördüm ki. Biz İslam'ı yanlış anladık yani. Arapların kültürünü, şehirlerini, adetlerini ibadet sattık. Biz yanlış anlıyoruz. Adam demiş ya. Yani çok da karamsar da bakmamak lazım.
Karamsar olalım diye söylemiyorum işte.
Yok. Şey olsun.
İşte bana böyle konuşur musun? Çarpılırız. Tabii estağfurullah.
O yüzden yani böyle Nobel ödülü kazananlar da var ya.
Sen şurada bardağı tutamıyorsun, Nobel ödülü kazanıyorsun.
Bardak çakallar da bir şey yapamadım.
Şimdi...
Nazar kurtardı
bizi. Evet, evet, nazar... Şimdi, yani velhasıl abiler, Kur'an-ı Kerim bize bu akşam şunu söyledi benim anladığım kadarıyla, benim zaviyemden bakınca. Ya biz, vehminiz var da diyor, deliliniz var mı?
Evet.
Yani şimdi böyle kesin kesin konuşuyorsunuz da, o öyle olmuş, bu böyle olmuş falan. Elinde bir deliliniz var mı? Mesela birçok İslami tartışmayı bir de bu açıdan ele almaya bakın. Böyle çata çata İslami tartışmalar yapılıyor. Diyorsun ki abi delilin var mı bununla alakalı yani? Ne konu? Nerede mesela? Bu kadar bilgi nerede mesela? Abi bayılırım ya. Burada defalarca söyledim. Diyor ki Hazreti İbrahim diyor bir gün bir adamla karşılaşmış. Adam ona demiş ki falan. Allah Allah diyorsun ya. Hazreti İshak diyor bir terziyle karşılaşmış. Ona demiş ki Allah Allah. Vay arkadaş. Anlatırken zannediyorsun üçüncü adam da o yani. O terziyle konuşurlarken
demiş ki demiyor. Dedi ki.
Demiyor. Tabii o da demiş ki ona vay vay vay
demiş
vay.
Demiyor dedi. Öyle söylüyor.
Tamam orada.
Şimdi Allah boş konuşmanın önüne nasıl geçiyor aslında bak. Boş konuşmanın, boş oksijen yakmanın önüne nasıl geçiyor? Ya orayla alakalı bir diliniz var mı? Bir kitabınız var mı? Sultanan Mübin. Yani herkese ikna edecek bir belgeniz var mı? Yok konuşmayın diyor. Boş verin o zaman ya. Konuşuyorlarsa onları da ciddiye almayın diyor bak. Tamam, bir ayeti biraz daha geniş anlayın. Ya böyle sizi ikna edecek bir delil yok. Böyle üfürüyorsa adam ciddiye de almayın. Boş verin onu. İşte diyor ki bizim hoca efendi, bayılıyorum o mesleği biliyorsunuz. İstihareye yatmış diyor. İstihareye yatınca orada ona demişler ki okulu bana bırak. Bak. Bak bayıldığım meslek benim. Yani dünyaya bir daha gelsem bir daha o mesleği yapmam ama çok güzel meslek. Yani yapanlara saygı duyuyorum. Ya benim adıma adam rüyaya yatıyor ya.
İstihare yapıyor hocam.
Ya böyle bir şey olur mu? Ne güzel meslek yani. Ne yapıyorsun? Ne işin var senin abi? Şöyle şöyle bir şey yapacağım. Ben uyuyayım diyorsun sen. Bakayım ben. Ulan ne güzel meslek bulmuş adam kendine. Yani 40 yıl düşünsen aklına gelmez böyle meslek yemin ediyorum ya. Abi ben uyuyayım senin adına bir bakayım bakayım. Ne oluyor yani var mı yok mu bir şey. Bir de onun duası var. Ve ona da ritüel uydurman lazım biliyorsun değil mi? Duası var şöyle yatacaksın bunları yapacaksın şöyle kalkacaksın falan. Ya aklına ilk dilini söyleyeceksin. Ya fizibiliteler falan hepsi gitti gümürtüye farkında mısınız burada? Hani işle alakalı fizibiliteler, o ön çalışmalar, raporlar hepsi gitti. Hiçbirine gerek yok. Farkında mısınız yani konunun? Hiçbirine gerek yok. Diyorsun ki rüyamda gördüm biz bu işi yapmayalım. Hadi abi kalk. Ya belki yanlış gördün. Konuyla alakası yok. Yani ben
yanlış ya sen istihareciye nasıl konuşuyorsun çarpacaksın diye.
Şimdi ben burada bazen söylüyorum. Adam diyor ki hem müthiş doğru söylüyor müthiş yalan söylüyor. Bak acayip. Diyor ki dün akşam peygamberimiz diyor rüyada gördüm. Acayip doğru söylüyor.
Kime benziyor? Bizim şeyhe benziyor.
Yok. Acayip doğru söylüyor adam. Acayip doğru söylüyor adam yani. Gördüm diyor adam ya. Şimdi yalan mı söylüyorsun diyeceksin adama. Ama gördüğün ne olduğunu nereden biliyorsun diyorsun. Orada kılıf hazır biliyorsunuz değil mi? O diyor ki şeytan Allah Resulü kılığına giremez ki diyor. Yani. Ben gördüğüm kesin oydu. Tarif et derken o kafasında oluşturduğu şey. Roman okurken böyle karakterler vardı biliyorsunuz romanlarda. O sizin zihninizde canlanır. Siz onu bir şey yaparsınız, zihninizde bir canlandırırsınız onu okurken. Sonra onu filmleştirirler falan sizin gardınız düşer. Ya bu mu dersin ya? Bu filmdeki adam bu değil ki. Benim karakterim bu değildi yani.
Evet, evet.
Çünkü filmdeki hakikaten de senin karakterin değil yani. O senin canlandırdığındı. Şimdi Allah Resulü'nü kesin gördüm dediğin zaman öyledir o. Sen kesin görmüşsündür. Hep de şey anlatırlar ya, böyle yüzünün yarısı gözüküyordu. Tam böyle şey de değildi falan ama bayağı yapma gerek yok ki yani. Ne görünce de bir şey olmayacak senin. Dünkü adamsın sen yine. Ya bütün gün görsen ne olacak? Ya Ebu Cehil yanında değil miydi? Evet. Allah Resulü'ne çok mu uzaktı bu adam?
Ben ortaokulda mıydım, lisede miydim ne? Bir kitap okumuştum. Peygamber rüyada görme duası diye. Ramazan'da sahura kadar bunu.
Tamam. Gördün mü? Tamam işte.
Sonra ben bir...
Daha gelmemiş. Tabii gitti.
Şu rüya tabiri...
Gitti değil mi? Konu gitti. Kendinle kavga eder hale geliyorsun. Tabii geçmiş olsun.
Ben yaramaz bir adamım.
Tabii. En ünlü. Onun için gözükmedi. En ünlü. Çok satan bir kitap var.
Ne ya?
Adı da... Pamuk yayınlarının.
Şey, Nablusi diye bir
hoca. Ha, Nablusi evet.
Evet, evet. Her yerde onu satıyor ya.
Eskiden evet. Meşhurdu Arif Pamuk.
Abi ben bir abimle tanıştım. Bir mühendis, makine mühendis rahmetli oldu. Bak, bunu ibret alem olsun diye söylüyorum. Bu ne kadar tehlikeli olabileceğini anlayın diye söylüyorum. Kitabın adı Bustanül Arif'in Tenbihül Gafilin.
Oo, hocam o kitap. Şeker gibi kitap yani.
Arifler Duyur. Bahçesi.
Bizim Davut Ürkçü'den...
Arifler Bahçesi'nden Ebu Leys Semerkandi değil mi?
Onu okur yani hocam. Bizim Davut Ürkçü'den cami.
Bak, adam orada ölümü anlatıyor hocam. Hmm.
Ne kadar güzel mi diyor?
Hayır, ne kadar dehşetli diye anlatıyor. Hmm. Bak, ölüm anını. Hmm. Anlattığında diyor ki, bir balığı diyor canlı canlı kılçığını çıkardığınızı düşünün diyor. Hmm. Ölüm diyor budur. Hmm. Bu paragrafı okuyup, psikolojik bunalıma giren birisiyle tanıştım ben. Ömrü boyunca çıkamadı oradan ve öyle vefat etti.
İntihar mı etti yoksa?
Yok. Hı. Kullandığı ilaçlar falan en son geçmiş olsun. Ya hocam, kaldırmadı. Kaldırmadı abi bisikleti.
Şu deccal şeyleri, kıyamet alametleri falan bunları söylüyor ya. Ondan sonra şey getiriyor. Mehdi getiriyor, Eysa'yı indiriyor. Şu gençler bu dünyada yaşamak o kadar zor ise bu İslami ya bu ayetli. Ne yapayım ben? Gideyim bir şehit olayım. Bomba
tabii.
Patlasın, ölüyüm.
Yani bu, şimdi kolay elinde mi? Bir kitap varsa getir diyor ya delilini. Şimdi bu arkadaş bu ayeti okumuş olsa değil mi?
Evet.
158, 159, 160 Saffat. Genç adam ona sorsa sen nereden yazıyorsun bunu ya? Bu ölüm anıyla alakalı nereden bilgin var senin? Deseydi. Hı. Bir kitap getir de tatmin olalım deseydi. Bu yazılabilir miydi bu kitaplar? Ve bu kitaplar başucu kitabı yapılabilir miydi? Soruyorum size.
Bir de Kur'an'daki o melekler canını çok
şey... Alırken yapıyor. Görsen.
Evet. Öyle onu tarif eden ayetler var ya, onu bir okusaydı değil mi?
Bir de orada melekler diyor değil mi?
Hı.
Ne oldu? Hani tek melek alıyordu? Ya şimdi bak. Zanna dayalı bilgi gerçekten bir şey ifade etmiyor. Etmemesi yetmez. Başa bela alıyor. Bak etmemesi yetmiyor. Başa bela alıyor. Ne kadar tehlikeli bir şey konuşuyoruz. Bence diyor öyle. Olabilir. Gördü galiba. Bıraktı galiba. Yapmıştı galiba. Ya delilin var mı? Kesin mi bu? Yok. Yapma bırak konuyu orada bırak. Delilin peşine düşsene. Garantinin peşine gitsene. Niye zanlı satın alıyorsun? Dayısı varmış onun da hocası varmış. Hocası ona demiş ki. Ya belki öyle demedi. Niye kasıyorsunuz bu kadar yani? Velev ki dedi. Bak velev ki dedi. Ya Kur'an-ı Kerim burada mı? Burada. Değişmediğine inanıyor musun? İnanıyorsun. E çelişiyor burayla. Vallahi bilmem hocalar öyle diyor. Türkiye'nin en güzel tarafı. Vallahi bilmem yani. Hocalar dedi öyle.
Şeyi hocalara atıyor.
Ya Allah ben böyle diyor. Allah böyle diyor ama hocalar öyle diyor da Allah böyle diyor. Yani o yüzden bak bu ayet bütünü. Fazla da sabırları zorlamayayım. Bu ayet bütünü bize zanni bilgi yerine kitabi bilginin, delile dayalı bilginin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bir de bu birilerine vehmettiğiniz, Allah'la görüşüyorlar, Allah'tan direkt bilgi alıyorlar dediklerinizin ne kadar boş beleş konuşmalar yaptığını anlatıyor. Bu birilerinin konforunu bozar bozmaz, beni ilgilendirmez. Allah'ın ayeti bu. Allah'la çözsün problemini. Ben ayeti, sonuçta yazarı ben değilim yani. Biz değiliz. Biz Kur'an'a inanan insanlar olarak Allah'ın ayetine duyduk itaat ettik deriz. Daha bizden başka bir şey olmaz.
Aynen. Kur'an'a inanacağız.
Duyduk itaat ettik deriz. Onun haricinde falan hoca onu görmüş, filan hoca bunu görmüş, onlar hiç ölmüyormuş, geziyorlarmış. Kabirde de bilmem ne yapıyor. Rezilliğin biri mi para biliyorsunuz? Onlar kabirde de ölmez diyor, kabirde de bilmem ne yaparlar diyor. Rezilliğin biri bir para.
Hocam bir de şey söyleyenler var ya, sen böyle afaki şeyleri, insanların bilemediği şeylerden konuşursan daha da kendini ele vermezsin. Yani ondan daha hızlı kurtularsın. Sana bir şey getirdim, seni getiremiyorsun ya öyle bir şeyler konuşursan. O yüzden kabr azabından konuş falan falan diye böyle teşvik ederler doğru hocam.
2070 senesine kehanette bulunayım mı şimdi buradan? Nasıl? Büyük ihtimal yokum ben 2070'de sıkıntı yapmaya gerek yok. Böyle boş beleş konuşmanın mantığı yok, anladın mı? İşte o, bana bir tanesi anlattı bizim mahallede, onu kapatayım, kısa başlatacağım. Bana diyor ki 2071'de şu olacak, 2082'de bu olacak, 2093'te bu olacak falan. Abi diyorum olmayacak, olmayacak. Diyor ki nasıl olmayacak? Olmaz olmaz diyorum ondan filan. Ya diyor bizim babamın diyor hocası var diyor, o söyledi bunları. Sen diyor ne karışıyorsun böyle şeyleri? Diyorum ki abi olmaz diyorum o ya. 5 dakika sonra ya kardeşim diyor niye konuşuyorsun diyor, tamam mı? Ne biliyorsun diyor sen? Ya diyorum olmaz abi, yani söylediğin diyorum olacak iş değil. Sonra konu geldi geldi, artık dayanamadım. Dedim ben biraz Kur'an'dan anlarım dedim abi, aramızda kalsın da yani. Biraz dedim Kur'an okurum ben falan. Nasıl okursun ya dedi sen dedi. Ne bilirsin dedi böyle tipime bakınca. Dedim biraz bilirim ya, Arapçadan okuyorum dedim ben. Biraz çeviriyorum falan. Yapma ya dedi. Dedim evet öyle oluyor biraz. Nereden öğrendin sen dedi ya o zaman bunu dedi. Dedim abi söylediklerin hepsi dedim. Acayip iddialı sözler, şirke girersin dedim. Yapma dedim, gözünü seveyim ya. Babanın hocası dedim, baban olsa dedim fark etmez ya. Ayetler dedim çok açık. Allah 5 dakika sonra ne olduğunu kimse bilmez diyor dedim. Yapma. Bunu bana anlatan inşaat yüksek mühendisi bu arada. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin rezaillahi teala el-Fatiha. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.